Değerli dinleyicilerimiz, hepinizi selamların en güzeliyle selamlayarak programımıza başlıyoruz. Tarihin derinliğine yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Geçtiğimiz program Ankara Savaşı'nı konuşmuştuk. Ankara Savaşı'nda Yıldırım Bayezid Han'ın maalesef ortaya düştüğü durum tarihimize kötü bir anı olarak kazındı. Zihinlerimizde maalesef kötü bir anı olarak tazeliğini de koruyor. Tarih kitapları Ankara Savaşı'ndan bahsediyor. Niye Ankara Savaşı ile ilgili bu ifadeleri kullandım onu da söyleyeyim hemen başlamadan programımızı. Okay Tiryakioğlu'nun da ifade ettiği gibi İstanbul'un düşmesine 4-5 gün kalmıştı. Ve eğer Ankara Savaşı yaşanmasa kuvvetle muhtemel Yıldırım Bayezid Han İstanbul'u fethedip yönünü tamamen batıya çevirecekti. Ve eğer Ankara Savaşı'nı kazanmış olsaydı doğudaki büyük bir gücü de ekarte ederek artık kocaman bir imparatorluğun, büyük bir dünya gücünün imparatoru olarak, padişahı olarak batıda daha güçlü hareket etme alanı bulacaktı. Ama takdir ilahi Ankara Savaşı Yıldırım Bayezid Han'ın bu güçlü yayılma ihtimalini ortadan kaldırmış oldu ve ardından Osmanlı Devleti 11 sene sürecek bir fetret dönemine girdi. Bu programımızda Ankara Savaşı'nın sonuçlarını konuşacağız ve biraz da Çelebi Mehmet dönemini konuşacağız. Çelebi Mehmet dönemi Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci kuruluşu olarak adlandırılabilir diye düşünüyorum ben. Okay Tiryakioğlu'na soracağım ne düşündüğünü. Abi programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim. Teşekkür ederim.
Şimdi tarih kitaplarında evet. Ankara Savaşı'nın sonuçları böyle madde madde anlatılır ama biz böyle bir tarih dersi işler gibi değil de.
Doğru diyorsun.
Tarih sohbeti yapar gibi konuşalım eyvallah, bence.
Eyvallah.
Ankara Savaşı öncelikle Osmanlı topraklarında nelere mal oldu abi?
İbrahim'ciğim çok mühim bir aslında burada bu topraklardan başlayıp tüm dünyaya yayılan sonuçlar oldu. Hiç kuşkusuz, hiç tartışmasız bir şekilde.
Hı hı.
Bir kere bırak sadece Osmanlı'nın 10 ila 11 sene kadar fetret dönemi olarak adlandırılan tarihçilerin fetret dönemi dedikleri o tam iç savaşlarla bölünmüş ve parçalanmış devleti Aliye'nin o üzücü süreci değil. Aynı zamanda senin de konuşmanın başında bahsettiğin bizim önceki programlarda müteaddit defalar bahsettiğimiz İstanbul'un fethinin gecikmesi meselesi ortaya çıktı. Çünkü 1395'te Güzelce Hisarı yaptıktan sonra bugünkü Anadolu Hisarı yaptıktan sonra artık yardım hususunda aşağı yukarı bütün ümitleri tükenmiş. O zamanki Konstantinopolis 1402'deki bu felaketten hemen önce artık İmparator Yannis ve kurmaylarının İmparator Devleti en uygun bir şekilde Türklere devredebilmek için teslim şartlarını görüşecek bir heyet oluşturdukları da ortada bugün. Yani o tabii bu takdir-i yuda öyle bir şekilde denk geliyor ki İbrahim'ciğim bir nevi bu İstanbul'un ömrünün 50 yıl kadar uzaması sadece bir fethi geciktirmiyor. Bu dönem Batı'da Rönesans hareketinin çok ivme kazanmasına sebep oluyor. Bunun sonuçları o günde değil sadece bugünde de cari.
Evet.
Bu olmasaydı eğer Timurhan'la Yıldırım Beyazıt Han'ın mesela en azından bu İstanbul'un fethi hususunda çok açık bir şekilde ittifaka gidebilirlerdi.
Evet.
Fakat tabii mutlaka ondan sonra şey konusu olacak söz konusu.
Liderlik problemi.
Liderlik kim bu yani fetih kimin hakkı hususunda peşi sıra gelebilecek olan gene çalışma söz konusu olurdu muhtemelen.
Evet.
Timurhan muhtemelen de bölgeden kolay kolay da ayrılmak istemeyecekti. Hı-hı. Yani çok ciddi kuvvetler bırakacaktı. Yani burada sadece ona ve durumuna vaziyet edecek bir vali ya da genel bir komutan bırakmakla kalmayacak. Bölgede örnek olarak İstanbul'da fetihle bir katılsaydı çok büyük kuvvetler bırakacaktı. Ve muhtemelen de Osmanlı'yı şehir dışında tutmak için de hani sur dışında tutmak için de elinden geleni de yapardı.
Hı hı.
Bu fethi sulandırır mıydı? Allah alem. Tabii bu şekilde gelişmedi kader. Olabilirlikler üzerinden baktığımızda muhtemelen Osmanlı bu sefer Timur'dan arındırabilmek için
daha büyük bir mücadeleye
girecekti. Bu İstanbul'u ikinci bir fethi girişecek kadar ciddi askeri hazırlıklar, siyasi hazırlıklar gerekecekti. Umulmadık şekilde hatta Doğu Roma hanedanlarıyla işbirliğine eski dönemlerde olduğu gibi işbirliğine gitme durumu olabilirdi. Bu hususlar Osmanoğulların da itibarını da kırabilirdi İbrahim'ciğim. Evet. Yani fethedilmiş bir şehre Timur oradan girdikten sonra İbrahim'ciğim o fethi Timurluların orudu.
Tabii.
Ve biz onları oradan çıkarmak için ciddi ittifaklara ihtiyaç duyacaktık. Yani sen yenilmişsin, ordun dağılmış, gücün dağılmış. Ne yapacaksın? İmparatorlara gideceksin. Eski paleologlara ve kantokuzenoslara gideceksin. Komnenlere
yani,
gideceksin.
Yani bir anlamda şey gibi olacaktı abi. Yani Mısır'da Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyan ettikten sonra
Rusları İstanbul'a getirmen gibi.
Evet. Yani Ruslardan kurtulmak için İngilizlere Kıbrıs'ı verme pahasına evet. Böyle bir girişimde bulunuyor Osmanlı evet, İmparatorluğu. Evet, evet, benzeri evet. Bir süreç yaşanacaktı belki de.
Bu çok sıkıntılı olurdu evet. İbrahim'ciğim. Ondan sonra Osmanoğullarının itibarı tekrar şehri geri alabilirdi muhtemelen ilerleyen yıllarda. Bir 20-30 yıl sonra geri alabilirdi Timurlardan ama yapacağı ittifaklar batıdaki fetihlerin önüne geçerdi.
Evet.
Çok sözler vermek zorunda kalacaktı. Çok derin ittifaklar kurmak zorunda kalacaktı ve bu insanlara da bedel isteyeceklerdi.
Peki abi şunu da sormak isterim. Yani bu konu çok konuşulmaz ama yani günümüzde yaşanan bir gerilim var. O gerilimle de aslında biraz ilintili, daha doğrusu onunla benzer olduğu için sormak istiyorum. Şimdi malumun Putin Donbas bölgesini istedi. Dedi ki burada Ruslar yaşıyor ve burada özel yönetimler kurulsun. Donbas bölgesi Ukrayna'nın egemenliğinin altında değil ama kendi egemenliği altında yürütülen bölge olarak hayatına devam etsin dedi. Ukrayna bunu reddetti, kabul etmedi ve işte NATO'ya girme meselesi falan. Daha sonra Rusya açıktan Ukrayna'yı işgal etti. Şimdi Timur Han Ahmet Celayir ile Karakoyunlu Kara Yusuf'u Yıldırım Bayezid Han'dan istemişti. Evet. Yıldırım Bayezid yani işte hani tarih olasılıklar üzerine evet. Konuşulmaz ama biraz da böyle hani...
Olsun diyor. Ben edebiyatçıyım neticede. Biraz bizim metinlerimiz olabildikler üzerinden gittiği için tabii. Konuşabiliriz.
Yani hikayeler üzerinden de biraz meseleyi anlatalım istiyorum. Yani Yıldırım Bayezid Han Kara Yusuf'la Ahmet Celayir'i vermiş olsa ve tamamen yönünü İstanbul'un fethine çevirse, buna odaklanmış olsa nasıl bir tablo ortaya çıkardı sence?
İbrahim'ciğim verseydi de Anadolu beyliklerinin fiddesi bitmeyecekti. Bu sefer belki tabii İstanbul düşmüş olacaktı. Timur Han yeni bir harekat hazırlayana kadar. Orada bir avantajı olacaktı. Ama Timur Han büyük ihtimalle geri dönerdi. Çünkü başta Karamanoğulları olmak üzere bütün Aydınoğulları, Ementeşioğulları bunlar İbrahim'ciğim bunları şimdi biz isim olarak sayıyoruz ama Aydınoğlu Umur Bey. Yani şimdi bu adam Orhan Gazi döneminde İttifaklar kurmuş Osmanlı'yla büyük batıda Balkan seferlerinde çok büyük yararlıklar göstermiş. Karesioğulları Balıkesir'de onlar büyük fetihler. Bunlar fetihlerin öncüsü olan isimler İbrahim'ciğim. Şimdi bu beylikler çok büyük itibarlı ve hatta bunların itibarları çoğu noktada Osmanlı'dan fazla.
Evet. Anadolu çünkü coğrafyası
ilk,
için
çünkü ilk gaza tabii ilk gaza hareketleri İbrahim'ciğim
bunlar tarafından
yapıldı. Karamanoğulların iddiası belli. Biz Anadolu Selçukların hatta normal Selçuk hanedanının doğal varisiyiz diyor Konya merkezden dolayı. Bunlar ne yapacak edecek Timur Han'ı Ahmet Celayir Karakoyunlusu verilse bile mutlaka Timur Han'ı kışkırtacaklardı. Timur Han da gerisinde zaten bu biraz vesileydi bu iki isim İbrahim'ciğim. Timur Han'ın kafasında yani İzmir'i almak, Anadolu'yu almak falan gibi aslında bunlar
yok muydu?
Bunlar bu Timur Han'ın amacı han olmaktı. Timur Han değildi. Biz şimdi han diyoruz ona ama han değildi. O küregendi, damat, emir, kumandandı, o emirdi. Çin'i almadan han olamıyorsun Türk dünyasında.
Evet.
Onun maksadı Çin'e girmekti. Çin'i almaktı. Tabii yolda vefat etti. Ömrü yetmedi. 70 küsur yaşlarında. O yüzden mutlaka geride kendisine ciddi bir tehdit bırakmak istemeyecekti. Ve bu yüzden de bir bahane bulup ki o bahaneyi de ona hazırlayacaklardı İbrahim'ciğim. Bak bu iki isim tamam o dönemde çeken o oldu. Görsel görünen sebebi o. Ama mutlaka Konya tahtı olarak. Bak Konya tahtı olarak Karamanoğulları sadece bu Konya şehrinin Selçuklu Hanedanı için kutsallığını öne sürerek mutlaka ve mutlaka burada gerçek bir Türk Hanedanı, gerçek bir Türk ordusu gelsin ve Türk Hanedanı buraya teslim etsin diye, Osmanlı tehlikesi oradan kalksın diye Timur Han'ın o gücünden faydalanmaya çalışacaklardı İbrahim'ciğim.
Nitekim Karamanoğlu Mehmet Bey, yani Fatih Sultan Mehmet döneminde de tehdit unsuru haline geliyor.
Tabii yani. Fatih Sultan bunları bastırdı neticede ama çok büyük bedeller ödendi yani Karamanoğullarına karşı İbrahim'ciğim.
Evet abi, kaderin cilvesi. Şimdi 1402'de savaş yaşanıyor. Evet, 1403'te Yıldırım Bayezid Han vefat ediyor. 1405'te de Timur Han vefat ediyor.
Evet.
Yani
yani şimdi kimseye kalmıyor bu dünya İbrahim'ciğim evet, ya. Yani hatta şimdi şeyde, o çadıra girdikten sonra geçen hafta onu konuşmuş muyduk bilmiyorum. Ya bu dünya senin gibi bir körle benim gibi topala kaldı diyor ya.
Evet.
Ya sen başına gelecekleri göremedin. Aksak Timur solaya aksıyor. Ondan sonra sen de senin benim gibi iki adama kaldı diyor ki onlar da zaten ömürleri de ondan sonra fazla vefa etmiyor. Yani, böyle İbrahim'cim ya. Dünya hayatı bu ya.
Yani belki de Yıldırım Bayezid Han biraz daha teskin edebilseydi kendini. Biraz daha sabırlı olabilseydi.
E tabii şimdi adama gerekçe verdin.
Evet.
Bak o iki isim üzerinde bir şekilde uzlaşılabilirdi. Hı-hı. Ahmet Celal ile Karakonlu Yusuf üzerinde anlaşılabilirdi ama o mektuplardaki o ifadeleri, kudurmuş köpek ve kafir ifadeleri, bunu kimse kolay kolay da
hazmedemez.
Hele böyle büyük itibarlı. Şimdi sen mektup yazdığın zaman herkes duyuyor bunu. Yani Timur Hamur alıp şöyle okumuyor ki yani, bak Cedi Düvel duymuş bunu yani. Yani bunun bir cevap verilecek buna. Mutlaka bir cevap verilecek. Evet. Ama ne oldu? Osmanlı Devleti gibi gaza ile batıdaki bütün cihadı ele almış. Ki bak Timur Han da söylüyordu zaten. Bak sen cihad ehlisin ama ben de cihad ehliyim diyor ya. Ben de buradaki bölgemdeki küffara karşı cihad ediyorum diyor. Osmanlı'nın bu manada yıkılması elbette ki Timur Han'ı üzmüş zaten. Üzüldüğünde söylüyor zaten. İlk gece çadırdaki konuşmalarını da söylüyor. Hı hı. Ama buna sebep sen oldun diyor. Burada da haklı tarafları çok. Hı. Uzlaşılabilirdi. Yıldırım Beyazıt Han'ın kendine o muazzam güveni olmasa, ki geçen haftalarda konuştuk o Ankara Ovası'nda. Timur Han hayatında hiç baskına uğramamış. Hı-hı. Hiç tuzağa düşmemiş İbrahim'ciğim. Bu ilkti.
Onu yapsaydı zaten.
O ilkti. Orada eğer yani genel mertlik kuralları çerçevesinde davranma düşüncesi olmasa, yani o biraz o şeyler de vardır. Yani belki de etkilendiği o biraz daha batı kanadındaki o Sırp, hani o anneden gelen, yani o hanedanlardan gelen düşünceler belki biraz şey yapıyordu kendisini.
Şövalye gibi.
Şövalyelik yani. Şey vardır ya, mutlaka mert olacaksın. Düşmana doğrudan davranacaksın. Ölsen de şey yapsan da tamam, bunlar güzel şeyler ama sen Müslümansın da.
Bir devlet var yani.
Sen yani kendi adına durmuyorsun orada. Sadece sen bütün milletin adına duruyorsun ve harp hiledir diyen bir peygambere tabisin.
Tabii.
Gerektiği durumda gerekli adımları da atmak durumundasın. Yani Timur Han orada hakikaten o savaşı kaybedecekti İbrahim'ciğim. Hiç yolu yoktu. O akşamın ilk saatlerinde dağılacaktı. O gecenin karanlığına ordusu dağılacaktı. Yabancı bir coğrafya. Her ne kadar güvendiği tabii casusların, Anadolu beyliklerine kadar arkasında olacak adamları hazırlamıştı ama gene de o Yıldırım Beyazıt Han'ın o Yıldırım gibi arasına dalmasıyla o işten çıkamazdı.
Evet.
Şu çok enteresan İbrahim'ciğim. Ben ilk ana tarihi romanım olan şeyi çalışırken,
Kuşatmayı mı?
Plevne
evet.
Kumandan adıyla çıkmıştı, ilk sonra Gazi Osman Paşa oldu. Buna çalışırken İbrahim'ciğim, elime bazı risaleler geçti benim. Eski yani küçük, nasıl diyeyim, genel harp mecbuası gibi. Yani o dönemki askerler tarafından yazılmış İbrahim'ciğim, ama küçük böyle risale boyutlarında, küçük böyle. Şimdi burada birkaç yerde bu muharebeye atıfta bulunduğunu gördüm ve burada diyordu ki çok üzüntüyle bahsetmişler Yıldırım Beyazıt Han'ın o yenilgisinden.
Hı hı.
Ve eğer ki fırsat bulunursa düşman üzerine gitmekte bir tereddüt gösterilmemeli, gösterilirse sonuçları umduğundan da daha ağır olabileceğine dair çok böyle çarpıcı birkaç risale okumuştum. Bunlardan bazıları, onu düşünüyorum da acaba elimde var mıydı, birkaç programa getirsem onlardan diye, ama geçmiş zaman İbrahim, çok zaman oldu. Bak bulabilirsem
bir sonraki programda için.
Ama söz vermeyeyim ama hatırlayayım. Şimdi onları hep Beyaz Kütüphanesi'nden bulmuştum ben onları. Hmm. İbrahim'ciğim. Yani bu savaş, bu Ankara Savaşı, tabii ki yani bir Osmanlı padişahının savaşında esir düşmesiyle, bu da bir bunu bir onu eşsiz, yani unik dedikleri Batılıların, o bir, çok tuhaf bir hale getiriyor. Çünkü eşine rastlanmamış bir hale getiriyor.
Evet.
Tabii bunun, İbrahim'ciğim, asıl Anadolu coğrafyasında bütün ekonomik sonuçları da çok ağır oldu. Yeniliyorsun, itibarın, prestijin parça parça oluyor ama aynı zamanda da bütün İpek yolunun, baharat yolunun,
İbrahim'ciğim,
bütün hakimiyeti kaybolduğu gibi bütün kervan ticareti yıllar boyu durmuş.
Evet.
Şehirlere büyük yıkım getiriyor bu. O şehirler Türk
ekonomik
Anadolu
olarak
şehirleri, çoğu bu bu ticaret güzergahlarındaki merkezleri tutmalarından zenginliğe ulaşmış şehirler, İbrahim'ciğim. Buralarda büyük ekonomik manada ciddi ciddi yıkımlar oluyor. Tezgahlar da, dokuma tezgahlarında. Ki o zaman ana geçim kaynaklarından bir tanesi bu dokuma tezgahları. Buralarda çok büyük tabii peş peşe sorunlar oluyor, İbrahim'ciğim. Sen bana bir şey soruyor muydun bundan önce? Ben konuyu mu uzattım, onu hatırlamıyorum.
Yok yok, ben işte Ahmet Celayir'le Kara Yusuf'u verse ne olacaktı?
Tabii olasılıkları pek çok noktadan konuştuk, İbrahim'ciğim. Ama özeti şudur, bence özeti şudur. Timuran mutlaka Çin seferine gitmeden geri dönecekti ve Yıldırım Beyazıtlarını bir şekilde savaşamaz hale getirecekti. Evet. Yani onu ya çok ciddi bir anlaşmayla bağlayacaktı, ya da bu şekilde bir hezimetle bir şekilde durduracaktı.
Abi insanlık tarihi aslında bir anlamda böyle kahramanlarla stratejik akla sahip liderlerin tarihi diye söyleyebiliriz.
Aynen.
Yani
aynen.
Devletleri ayakta tutmuş, uzun yıllar yaşamalarını sağlamış liderlere baktığımızda hepsinde stratejik akıl olduğunu görüyoruz.
Evet.
Ama mesela bazı kumandanlar, komutanlar, bazı liderler, ki Yıldırım Bayezid Han da bunlardan biridir. Onun cesareti, korkusuzluğu, kahramanlığı beni hep böyle heyecanlandırmıştır. Fakat tam dediğiniz gibi, yani eğer
tabii şövalye ruhu dedikleri
tabii,
Batılıların.
Eğer yani biraz hani stratejik akla sahip olsaydı Yıldırım Bayezid Han, belki tarihi değiştiren çok önemli işlere imza atacaktı.
Aynen.
Ki Osmanlı tarihinin, yani Yavuz Sultan Selim kadar, Kanuni Sultan Süleyman kadar, Fatih Sultan Mehmet kadar önemli padişahlarından biridir Yıldırım Bayezid Han.
Mutlaka. İbrahim'ciğim, bu Rönesans'ın ana hamleleri yapılmadan biz Batı'da olacaktık.
Evet.
Ki Roma'da o zaman İtalya, tüm İtalya bizim olabilirdi. Rönesans hamlelerine doğrudan katılmış olacaktık. Doğrudan bundan bizim sanatkarlarımız da, fikir adamlarımız, düşünce adamlarımız bundan doğrudan eserler ortaya koyabileceklerdi. Osmanlı daha çok ikinci bir Büyük Selçuklu gibi
olacaktı
İbrahim'ciğim. Yani
o nizam medreselerini kuran.
Bravo. Ha. Yani bir Selçuklu'nun devamı gibi değil de kurucu bir güç. Bu sefer de Balkan Avrupa topraklarında kurucu bir güç olarak hem, bir ikinci bir Endülüs gibi
evet,
diyelim.
Yani hem yani siyaseten güçlü, aynı zamanda medeniyet inşa etmiş. Erken dönemde medeniyet inşa etmiş bir devlet haline gelecekti. İşte abi,
Allah alem, Allah'ın takdiri.
Tabii takdiri ilahi. Onu diyordum abi, yani ilk bölümün sonuna da gelmek üzereyiz.
Evet.
Yani 1403'te Yıldırım Bayezid Han vefat ediyor. 1405'te Timurhan vefat ediyor ve Timurhan'ın vefatından sonra devleti dağılıyor.
Dağılıyor.
Yani. Çok
Cengiz Han dönemi gibi İbrahim'ciğim.
Tabii.
Kurumsal devlet olmadıkları için
evet,
lidere bakıyor.
Ve devletler muhtemelen eğer Yıldırım Bayezid Han biraz daha sabredebilseydi, biraz daha itidalli olsaydı, ki zaten Ankara Savaşı'na gitti, ifade ettiğiniz gibi o baskın hareketini gerçekleştirip Timur ve ordusunu zaten bitirebilseydi, bambaşka bir tarihle, bambaşka bir atmosferle karşı karşıya kalacaktık ama tam da dediğiniz gibi abi, takdir ilahi yani.
Evet.
Bu konuda diyecek maalesef bir şey yok.
Öyle İbrahim'ciğim.
Abi bir ara verelim isterseniz.
Eyvallah.
Aranın ardından Ankara Savaşı'nın Batı'da ne gibi sonuçları oldu? Batı'da nasıl yankılandı Ankara Savaşı'nın
eyvallah
sonucu? Biraz da onları konuşalım. Kıymetli dinleyicilerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar inşallah huzurlarınızda olacağız. Efendim, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda ben Deniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hatırlatmış olalım. Aradan önce Ankara Savaşı'nın sonuçlarını konuşuyorduk. Ankara Savaşı Osmanlı İmparatorluğu'nun tam da yükselişe geçtiği bir dönemde karşısına çıkan önemli bir set olarak değerlendirilebilir. Şayet bu savaş yaşanmasa, şayet programımızın birinci bölümünde ve daha önceki programlarımızda aktardığımız gibi Yıldırım Bayezid tarafından kazanılmış olsa Osmanlı İmparatorluğu belki çok daha erken sürede batıda hüküm sürecek ve aradan önce Okay Tiryakioğlu'nun dediği gibi batıda bir Endülüs medeniyeti inşa edecekti. Ama nasip olmadı bunlar, takdir-i ilahi tabii ki. Okay abi, şimdi şüphesiz Ankara Savaşı'nın Anadolu'da sonuçları olduğu gibi batıda da bir takım sonuçları ve yorumları oldu. Yani düşünün ki Doğu Roma İmparatorluğu'nu kuşatmışsınız. 5-6 gün kalmış düşürmenize. Dönüyorsunuz geri. Ankara'da bir savaş yapıyorsunuz ve Nibolu'da Haçlı ordusunu tarumar eden siz Ankara'da Timur ordusunu yeniliyorsunuz. Bu batıda muhtemelen büyük bir sevinçle karşılamıştır diye düşünüyorum. Ne dersiniz abi?
İbrahim'cim, sadece bizim Anadolu beylikleri doğrulmadı. Sadece onlar topraklarını kazanmakla kalmadı. Osmanlı'nın Balkanlarda ilerlediği, bilhassa o Eflak ve Boğdan, o Romanya bölgesindeki beylikler, Roman beylikleri tekrar kendilerine geldiler. Onlar şey yaptılar. Venedik tekrar muazzam bir güç kazandı. Onlar için yıkıcı en büyük sonucu şudur İbrahim'cim. Bizim için de tek bir sonucu var bu şeyin. Bahsetmiştik. İzmir'in fethi.
Evet.
En bariz şey bu. Bir de Foça Kalesi.
Yani Türklere yarayan tek yıldızı
burası. Bunlar. Çünkü alamıyordu Türkler orayı. Yani Yıldırım Beyazıt da alamamıştı. Evet. O bölgede faaliyet göstermesine rağmen. Bunları alması bizim için iyi oldu. Avrupalılar için de bu büyük bir yıkım. Fakat buna rağmen Venedik tekrar Ege Denizi'nde rahat hareket etmeye başladı. O şeyden sonra. Limanları rahat kullanmaya başladı. Tekrar kendi açılarından sadece küçük bir sahada sınırlı kalsa ticari faaliyetlerine başlattılar. Fakat sadece bizim Anadolu şehirleri için değil, programın ilk bölümünde söylediğim durum, ekonomik durum, batıdaki ülkelerde de bu savaşın neticesinde duran ekonomik sıkıntılar, doğan ticaret yollarındaki aksamalar batıda da son derece ağır şartlar oluşturdu. Oradaki tezgahlarda da durmaya sebep oldu. Çünkü İpek ve baharat yollarındaki çok önemli bir krizdi bu. Bunu elbette ki bunlar sadece bizim üzerimizde değil, Avrupa üzerinde de yıkıcı etkileri olacaktı mutlaka. Tabii kuşatma da kaldırıldı nihayetinde ve bu kaldırmak da kalmadı. İstanbul Doğu Roma Hanedanı'nın verdiği bir şey var, haraç var. Çok ciddi bir rakam geliyor oradan, Osmanlı Devleti'ne geliyordu. Bu bitti. Bu oradan kalktı.
Abi şimdi Yıldırım Bayezid'den İstanbul önüne kadar geldi. O topraklara gelene kadar Anadolu tarafında fethettiği yerler de vardı tabii ki yani. Değil mi?
Özellikle Batı Ege boyunu en önemli beylikleri İbrahim işte.
Evet.
Orada çok süratle birkaç yıl içerisinde
fethetti.
Yani Kalesi'den başladı. Aydınoğulları, Menteşe, bugünkü Bodrum'un Marmaris'in olduğu yer, bütün bölgeyi fethetti.
Yani çok Konstantinopol çevresinde de fethettiği ve hükmettiği topraklar var.
Tabii.
Peki
tabii.
Onlar, biz şimdi şu konuyu hiç bilmiyoruz açıkçası. Evet. Yani kuşatma kaldırıldı, fakat kuşatma kaldırıldıktan sonra ne oldu? Yani Bizans tekrar
o topraklar... Onlar kuruldu tekrar, o beylikler.
Değil mi?
Hepsi kuruldu. Hepsi Doğu Roma'yla iletişime geçtiler, ticaretleri başladı falan. Yani bir eski Orhan Gazi dönemine
geri dönüldü. Evet.
Toprak olarak da, siyasi konjonktür olarak da, hatta Orhan Gazi döneminden şey olarak da geriledi. Çünkü fetihler devam ediyor Orhan Gazi döneminde. Gaza faaliyetleri vardı. Senin itibarın kalmamış şimdi bölgede. Evet. Allah'tan o bölgede sen uzun süredir o bölgedesin.
Zaten abi geçen programda söylemiştik. Bursa gibi bir şehir yağmalanmış yani.
Aynen öyle.
Yani daha ne olacak?
Yani aynen öyle. Senin ilk başkentin, ilk büyük başkentin, orası gitmiş yani, bu Timur orduları girmişler, yağmalamışlar. Bütün şehir arşivlerin, Osmanlı o dönemdeki Osmanlı arşivleri yağmalanmış, yakılmış.
Çok kötü bir şey yani.
Şehir hazinen, ülke hazinen yağmalanmış. Bunların tabii bu sadece bizi etkilerken Batı'da da çok ağır sonuçlar oldu. Çünkü doğrudan bizimle ticaret yapıyorlar.
Evet.
Uzaktan, uzak doğudan, Orta Asya'dan gelen ticaret hatları da bizim üzerimizden geçtiği için.
Hı
hı. Bu sadece Osmanlı'nın iyi, çok ekonomik ve askeri olarak canlı olduğu 15. 16. asırlarda değil, ondan öncesinde de İbrahim'ciğim, Batı'nın ünlüleri gene bu Bursa bölgesine geliyordu. Doğu'nun ipeklileri ve pamuklulara da buradan dağıtılıyordu, antrepoydu.
Hı hı.
Zaten İzmir'in de öyle, oranın da o dokuması, pamuklu dokumaları çok meşhurdu. Hatta daha sonraki yıllarda 16. asırdan sonra özellikle çok meşhur olacak ve Amerika'nın plantasyonlarında kullanacağı o mavi pamuklular var ya, yani kot pantolon dediğimiz, bunu giydiğimiz,
evet,
jean dedikleri şeylerin, Batılıların onun asıl şeyi, doğum yeri bu İzmir ve civarıydı zaten. Tabii bütün bunlar aksadı. Batı'da ki o başta Venedik olmak üzere ve bütün eski Yunan, Doğu Roma limanları tekrar bir şey olarak bir şey kazandı, bir ivme kazandılar İbrahim'ciğim. Fakat o fetret dönemi boyunca onlar da arzu ettikleri, onlar da huzur istiyorlardı açıkçası. Bak düşün, bu kadar zor durumdayız. Bir şey hareketine girişmediler. Türkleri bir süpürme hareketine tekrar girişmediler. Hem bunda Timurların korkusu var. Neticede Timur'un hamisi olduğu topraklar.
Evet.
Hem de Osmanlı'nın şey gücü devam ediyordu. Onu görüyorlardı. Aktif şeyleri, o şehzadeler aralarında çatışsalar da şeyle ittifak ediyorlar. 6. Manuel'le ittifak halindeler. Bir askeri yardım veriyorlar birbirlerine. Gene birbirlerini kullanmaya devam ediyorlardı. Yani dediğim gibi Orhan Gazi dönemi gibi düşün İbrahim'ciğim. Evet. İttifaklar tekrar kurulmuştu.
Yani Batı'yla da. Murat Hüdavendigâr'ın tüm emekleri bir anlamda zayi oldu.
Bir
yani.
Anlamda
hatta şey, Yıldırım'ın kendi emekleri.
Razı yani. Olsun gene İbrahim'ciğim, o hani o Balkan İmparatorluğu'nu kurması, en azından o topraklar zaten çok yere dağıldı.
Tabii.
O zamanki Osmanlı Devleti, ama esas olarak ana üssü gene Balkanlardı. Oradan tekrar Anadolu'ya dönüş yaptık.
Evet.
Bunlar önemlidir İbrahim'ciğim. Gönül isterdi ki en azından fetret dönemi biraz daha kısa sürsün.
Evet, 11 yıl da hakikaten çok
uzun. Öyle o dönemler için İbrahim'ciğim, yani bu dönem için de, yani her dönem için. Tamam. O 11 yıl hakikaten çok
belirsizlik ciddi kadar kötü bir şey
çok
yok
kötü,
abi.
Çok kötü
bir en şey azından yani. Bir liderin ipleri eline alıp devleti devam ettirmesi gerekirdi. Ki zaten aynen de bu öyle. En sonunda kardeşlerle yaptığı mücadeleyi kazanan Çelebi Mehmet olacaktı.
Evet.
Peki
evet,
Timur Han niçin Batı'ya yönelmedi abi?
İbrahim'ciğim şimdi Timur Han'ın belli başlı bazı temel hedefleri vardı. Birincisi, bölgesinde hakimiyeti tamamladıktan sonra ki onu da nasıl diyelim, takdiri ilahi batıya doğru sürükledi İbrahim'ciğim. Bu kadar batıya gelmek gibi niyeti yoktu onun. O doğrudan Çin'e inmek istiyordu. Fakat önce de Altın Ordu'yla Toklamışhan'la olan yaşadığı sorunlar, ki Toklamışhan'ı tahta çıkaran doğrudan Timur Han. Fakat Toklamışhan bunu şey yapamadı. Bunun kadrini kıymetini pek bilemedi.
Bu arada Altın Ordu Devleti de Moğolların bir devamı niteliğinde değil mi abi?
Aynen öyle. Aynen öyle. Bu daha biraz daha Türk karakterli bir şey devlet İbrahim'ciğim. Bunlar şeyde öyle bir durumda ki Toklamışhan'ın devleti. İçinde çok güçlü başta bir Moskov Beyliği var. Yani Knezliği var İbrahim'ciğim. Ve Astrahan var aşağıda. Bugünkü Kırım olarak söyleyelim onu. Şimdi bu Toklamışhan bunların aralarındaki çekişmeler, mücadeleler üzerine Timur'un itibarı ve demir yumruğuyla geldi, bunların üzerine kondu. Bunlar sayesinde bir orada ciddi bir güç yakaladı, iktidar elde etti. Fakat orası enteresan yani. Timur'un topraklarına da gözü var. İnce ince.
Peki o kadar güçlü mü?
Güçlü de. Çok ciddi bir kara yani o dönemde zaten o bölge tabii kara ordusu söz konusu. Çok ciddi bir süvari birlikleri şeyler var. Yani Harzemşahların şeye Cengiz Han'a olan üstünlük aslında süvari ve gücü bakımından ve mühimmat gücü bakımından Cengiz Han'dan üstündü mesela. Ona çok güveniyor. Tabii ona çok güveniyordu. Piyade, omuz uzaklı piyadelerinin gücü falan. Ama yani Cengiz Han'a karşı bu kadar stratejik hata yapılır mı? Aynı şey tarih tekerrür etti. 200 yıl sonra gene bu sefer Toktamış Han yaptı bu hatayı.
Evet, Timur'a karşı yaptı.
Altınordu Devleti bir tampon bölgeydi. Osmanlı ve şey arasında, Timurlar arasında bir tampon bölgeydi.
Bugünkü Rusya topraklarında bulunuyor değil mi abi? Onu da tam
Tabii. Ukrayna'nın ortadan doğusuna doğru çık. Moskov beyliğini, Moskova'yı şey yap. Al o bölgede yayılmış. Geniş bir alana yayılmış. Maveronlara doğru uzanan muazzam bir toprak bütünlüğü var.
Evet.
Ama bunu ince siyasi dokunuşlarda korumak yerine o da yanlış tercihler de bulundu İbrahim'cim. Yani Timur Han'dan toprak almak, onu oyalayarak başka yönlere göndererek topraklarında hak iddia etmek falan gibi şeyler Timur Han'a yapılmaz elbette ki. Ona taht borçlusun yani.
Tabii.
Bu tabii aradaki bu şey de ortadan kalkınca İbrahim'cim, tampon bölge yıkıldıktan sonra bunlar hep şeye dönüştü. Moskov Beyliği diye. O zaman çok uzun süre Türkler hep tabi yaşamış. İbrahim'cim bir eskiden bahsetmiştik seninle. Alexander Nevski zamanında bunların bir çırpınışları var Tatarlara karşı. Hı hı. Ama bir işte bir Moskov benliği, bir bilinci oluşturmuşlar bunlar o dönemden. O milli kahramanlardır hala Ruslar.
Alexander Nevski.
Nevski evet. Hı hı. Fakat tarih sahnesine böyle bir anda şeyin yıkılması.
Altın Ordu'nun
yıkılmasıyla birlikte İbrahim'cim orduya diğer beylikler arasında hemen kristalize olamadı. Hı hı. 1530'lara kadar falan öne çıkamadı. Asrahan Beyliği daha şeydi.
Güçlüydü.
Daha güçlüydü. Girayanların beylikti daha güçlüydü. Ama 16. asrın ortalarına doğru işte o Korkut İvan'la birlikte başlayan süreçte İbrahim'cim büyük bir güç. Yani Osmanlı'yı kuzeyden ilk defa, hiç Osmanlı taraflara bakmaz, oralar şey tahıl ve insan kaynağı.
Evet.
O bölgeler. İlk defa oradan bir güç oluşması Tatarların üzerine ilk o gücün o yavaş yavaş o muazzam sikletin yüklenmeye başlamasıyla Osmanlı ciddi bir şey yaşadı, şaşkınlık yaşadı yani.
Hı hı.
Ondan sonra önünü alamadı.
Tabii.
Gün be gün orada nüfus kazandılar, güç kazandılar. Tatarları kendi cephelerinde nüfus alanlarında toplamaya başladılar.
Ta Ayas Stefanos'a kadar.
Ya.
Giderek güçlendiler, büyüdüler.
Aynen öyle İbrahim. Evet. Bu, yani muhtemelen 93 Harbi'ndeki generaller, ben ki o Plevne'yi yazarken İbrahim'cim, komandanı Gazi Paşa Yanar yazarken o dönemdeki Türk kurmaylarının, askerlerinin İbrahim'cim o ciddi şaşkınlıkları söz konusu biliyor musun? O yani o içlerinden daha çıkmamış. Yani bir tabi bir şeyin, bölgenin, bir beyliğin, bir knezliğin bu derece güç kazanıp ondan sonra yani tam Kırım Savaşı'nda da galip çıkmışsın ama Kırım Savaşı İngilizler, Fransızlar yanında olmasa çok zor yani.
Abi o dönemden yani, şeye kadar yani 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'ne kadar ki süreçteki ondan sonrası da var tabii Birinci Dünya Savaşı'na giden süreç var. Osmanlı İmparatorluğu Ruslara galip geldiği savaş olmuş mu hiç? Yani?
Kırım Harbi'ne galip geldik.
Değil mi?
53, evet. 1853-56 arası doğru galip geldik ama bizim o galibiyetimiz yani o zamanki ittifakın gücünden kaynaklanıyor.
Evet, yani müşahhas bir
müşahhas. Aslında Osmanlı orduları çok muazzam savaşlar yapmışlar.
Hı-hı. Ama galip gelememişler.
Doğrudan galip geldiği o Kırım Savaşı'nda var o muharebeler.
Hı-hı.
Zenta muharebesi gibi. Ama arkamızda tabii o zaman İngiliz-Fransız ittifakı var. Çünkü o
Baltacı
zamanlar
Mehmet Paşa galiba değil mi bu?
O Prut Savaşı'nda.
Prut, evet.
İbrahim'cim,
evet.
Prut'ta.
Evet.
Şimdi İngilizler çok uzun süre İbrahim'cim Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü savundular ya.
Hı-hı.
Rusya'ya karşı.
Evet.
Dizraili döneminde İngiltere Başbakanı. Türklerin toprak bütünlüğünü çok önemsiyorlardı. Osmanlı'nın bütün halinde kalmadı. Çünkü Rusya'nın güneye doğru nüfus kazanmasını, bilhassa zaten klasik hani sıcak denizlerde nüfus kazanmasına çok endişeleniyorlardı.
Hı hı.
O yüzden de Osmanlı'nın toprak bütünlüğüne tam manasıyla destek verdiler İngilizler. Fakat Gladstone'dan itibaren İbrahim'ciğim, artık o 1870'lerden baktılar ki İbrahim'ciğim, Osmanlı'ya ne destek verirsen ver,
bir şey çıkmıyor.
Yok, bir şey çıkmıyor.
Evet.
Bu ülke parçalanacak yani. Bu net görünüyor. Takdir-i yüda Allah'ın bir lütfu olarak eğrisiyle doğrusuyla İbrahim'ciğim, Abdülhamit Han 76'da
tahta çıktı. Geçiyor.
O 33 sene bahsettik bunlardan çok ama tabii, tekrar söylemekte fayda var. Tabii. O 33 sene Kurtuluş Savaşı'nı yapan o kurmay gençleri, Mustafa Kemalpaşa ve etrafındaki bütün o kurmayların yetiştiği dönemdir.
Evet.
O kazandırdığı süreçte, dönemde o gençler yetiştiler ve İstiklal Harbi'ni yaptılar.
Abi bir de özür dilerim, tam da yeri geldi, söylemek isterim. Yani şimdi Okay abi, bir de şöyle bir şey var. Hani konu hazır Ruslara da gelmişken, Sultan II. Abdülhamit'in denge siyaseti gözettiğini söyledik. Yani siz de az önce ifade ettiniz. Özellikle 1876'da tahta geçtikten sonra 1909'a kadar ki 33 yıllık süreçte Abdülhamit dönemini bir denge siyaseti dönemi olarak adlandırabiliriz.
Evet.
Aynı dönemde yani ve ondan sonraki süreçte, 1909'dan sonraki süreçte daha aktif olan Enver Paşa var mesela. Enver Paşa da biraz böyle fevri davranan, çok ötesini düşünmeyen bir karakter olarak ön plana çıkıyor. Bu iki şahıs üzerinden, özellikle Ruslarla konuyu biraz bağdaştırarak söylemek istiyorum bunları. Bu iki şahıs üzerinden ya işte çok gereğinden fazla güzelleme yapılıyor ya da gereğinden fazla yerilme yapılıyor. Abdülhamit'i eleştirenler var mesela. Çok ağır şekilde eleştirenler var. Enver Paşa'yı da keza çok ağır şekilde eleştirenler var. Yani bir 1905'te yaşanan bir Erhalim olayı var. Manastır Başkonsolosu bir karakolun önünden geçerken.
Ona İstersen sen onu bir geniş bir anlat İbrahim'cığım.
Evet.
Sonraki programda
bir istersen. Sonraki programımızın bir girişinde onu söyleyelim.
Çünkü inşallah. Önemli bir olay o.
Tabii. Onu öyle yapalım inşallah. Yani şunu söylemek istiyorum. Tarihi şahsiyetleri anlatırken, anlamaya çalışırken hep konuştuğumuz gibi abi.
Evet.
Bugünden bakarak değerlendirmek
yanlış. Anakronizm oluyor yoksa İbrahim'cığım. Tabii. Onunla kaçınmak lazım.
Kesinlikle
yoksa yorumlarının, öyle. Kişinin yorumlarının hiçbir değeri kalmaz.
Yani geçen gün bir tarihçi için Enver Paşa pir ufak bir adam değil. Allah rahmet eylesin. Keza Abdülhamit Han da pir ufak bir adam değil.
İbrahim'cığım yani. Hepsinin artıları var.
Evet.
Eksileri var. Bir senteze bakalım.
Yani
lazım
şimdi
yani. Ama bu ülkede bu çok zor oluyor İbrahim'cığım. Olmuyor.
Maalesef.
Taraftar, bak resmen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray taraftarı gibi İbrahim'cığım. Hani hiç birbirine bir şey söyleyemezler ya. Haklı bir şey söylesen bile taraftar çünkü o.
Tabii.
O hemen böyle mutlaka itiraz eder, küfür eder, bir şey yaparlar. Aralarında hiç konuşamıyorlar mesela.
Tabii.
Ama sen tarihe bu şekilde
fanatizm
bakarsan olmuyor.
Çok kötü bir şey abi.
Olmuyor.
Yani tarihi şahsiyetleri tarih yargılasın. Bir de bizim inancımız ölmüş kişilerin arkasından konuşmayı yasaklar.
Aynen öyle.
Yani bir tarihçi hoca geçen sosyal medyada işte Enver Paşa aslında Yahudidir, Yahudi Gagoz Türklerine falan. Bunlar hiç gerek yok yani.
Böyle bel altı.
Evet.
Hiç alakası,
bunlara hiç gerek yok. Yani şehit olmuş bir
hakikaten
şahıstan bahsediyoruz. Elbette hatalar olmuştur. Hatta bedeli çok ağır ödetilen hatalar olmuştur. Ben sosyal medyada paylaştım Enver Paşa ile ilgili bir şeyler. Bana gelen bir sürü yorum var. Yani şunu söylemek isterim. Tarihte peygamberler hariç hiçbir
aynen
kimse
öyle
günahsız değildir. Peygamberlerin de hataları, zerreleri vardır.
Tabii.
Onları Allah Teala hani insanlara örnek olsun diye yapmaları müsaade
etmiştir. Küçük bir parantez şunu söyleyeyim İbrahim'ciğim. İşte Abdülhamit Han'a üç yerden çok vururlar. Bir bu hani içki fabrikasının, rakı
evet
fabrikasının şey yapılması, açılması.
Hı hı.
Bir genel ev meselesi vardır
evet
mesela bir tane. İkincisi bu Kıbrıs'ın şey yapılması, verilmesi.
İngilizlere
o işte
verilmesi.
İngilizlere, Rusların olan meseleden, Ayastefanos'taki felaketten dolayı. Bir de bu işte bu şey, niye bu kadar çok yabancı şey azınlıktan devlet adamıyla çalıştı. Ermeni ve Rumlardan devlet adamıyla. Ya Türkler çoğu askerde şey 93 harbi silindir gibi geçmiş memleketin
tabii
üzerinden. O memleketin
tabii
okumuş yazmış gençleri cephelerde perişanmış, helak olmuş. Bu adamlar askerlik yapmıyor azınlıklar.
Ya Enver, şimdi abi şöyle Enver Paşa.
Bunlar hep okumuş, bunların çocukları, onlar yetişmiş talebeler, onlarla çalıştı.
Tabii şimdi yani. Sultan Abdülhamit zaten kıymeti sonra anlaşılmış bir şahsiyet. Ve mesela ben eminim ki yani iddiatçıların önemli bir kesimi, samimi iddiatçılarda Abdülhamit'in ne kadar büyük bir adam olduğunu anlamışlar ki kendisiyle ilgili şiir yazan
tabii.
daha önce eleştirdiği halde sonra kendisine dair şiirler yazan isimler var. Yani Enver Paşa'yı eleştirin derken, İttihatçıları, Abdülhamit muhalifleri eleştirin derken, Mehmet Akif gibi karakterlere bile hakaret eden insanlar var yani. Doğru. Bunlar yanlış şeyler.
Ya işte o yüzden İbrahim'cim dediğimiz şu işte, taraftar olarak tarafgir böyle bu kadar yani, ya Osmanlı padişahları ya evliya yapılıyor.
Tabii.
Ya da bu milletin sırtında sömüren Marksist kelimelerle böyle harkı sömürmüş.
Tabii.
Böyle o gibi.
Kanemici falan haşa.
Yani haşa böyle şeyler konuşuluyor evet. Yani bana bu kadar. İşte o yüzden İbrahim'cim 3. dünyada tarih yapmak biraz zor oluyor.
Kesinlikle
yani.
Zor oluyor. Kesinlikle yani. Abi. Abi çok teşekkür ederim.
Eyvallah.
Bir sonraki yani. Programımızda bu Erhalim olayıyla başlayalım. Ondan sonra biraz belki bugünkü Rusya'ya da konuyu getiririz. Yani Rusya gerçekten tıpkı Fransızların ve İngilizlerin, Belçikalıların, keza Portekizlilerin yaptığı gibi, yani yüzyıllardır yaptığı gibi bir emperyalist politika izlemeye başladı. Ben bir televizyon kanalında söylemiştim bunu, daha sonra biraz böyle yaygınlaşmaya başladı bu söylem. Sovyetler Birliği'ni inşa etmeye çalışıyor
evet,
diye gerçekten
sen söylemiştin bunu,
böyle.
Hatırlıyorum.
Dolayısıyla biraz bugünkü Rusya'ya da değiniriz.
Sovyet baryakları açarak gezdi tanklar.
Tabii. Yani o önemli bir şey. Evet. Rusya yeni bir emperyal güç olmaya çalışıyor. Bunu da altını çizmek lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim
abi. Rica ederim İbrahim'ciğim.
Eyvallah. Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikteydiniz. Bu programımızda biraz Ankara Savaşı'nın sonuçlarını konuştuk ve savaşın neticesi olarak Osmanlı İmparatorluğu neler kaybetti, Anadolu'da neler yaşandı ve Batı'da Ankara Savaşı nasıl değerlendirildi, bunları masaya yatırmaya, değerlendirmeye çalıştık. İnşallah önümüzdeki programda tekrar huzurlarınızda olmayı umuyoruz. Önümüzdeki programda görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.